İnsan beyni gerçekten de Elon Musk'ın bugünkü banka hesabını kavramak için tasarlanmadı.
Kesinlikle. Yani beyin buna programlı değil.
Aynen öyle. Yani biyolojik olarak onluk ve yüzlük birimleri çok iyi anlıyoruz ama 12 Haziran 2026 itibariyle karşımızda resmi olarak 13 haneli bir net servet var.
Çok absürt bir rakam.
Bu özel kaynak incelemesine hoş geldin. Amacımız çok net. Dünyanın ilk trilyonerini yaratan SpaceX halka arzını masaya yatırmak ve 13 haneli bir servetin senin dünyan için ne anlama geldiğini çözmek. Tamam, hadi bunu biraz açalım.
Tabii yani bu kesinlikle sadece bir şey değil, basit bir finansal sıçrama değil. Beklenen SpaceX halka arzı o kadar büyük bir kurumsal talep yarattı ki hisse başı 135 dolarlık başlangıç fiyatı piyasa açılır açılmaz bir anda fırladı.
%20 fırladı değil mi?
Aynen öyle. Sadece birkaç saat içinde devasa fonların hücumuyla 161 dolar 11 sente ulaştı. Bu da şirketi 1,77 trilyon dolarlık bir değerlemeye taşıdı.
Ve şirketin yaklaşık yarısına sahip olduğu için de Musk'ın kişisel serveti 1,2 trilyon barajını kırmış oldu. İnanılmaz gerçekten.
Kesinlikle öyle. Yani bu kadar kısa sürede böyle bir sıçrama tarihte eşi benzeri görülmemiş bir olay.
İşin asıl ilginçleştiği yer burası zaten. Kaynaklardaki Chicago Üniversitesi verilerine bakıyordum. 1937'de meşhur petrol tekelini kuran John D. Rockefeller'in serveti, o günkü ABD gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %1,5'una denk geliyordu.
Çok çok ciddi bir oran.
Evet, ama Musk'ın bugünkü serveti güncel ABD GSH Haysi'nin %3'ünü aşmış durumda.
İki katı.
Yani ortalama bir Amerikan ailesinin 5 milyon katı servete sahip bu adamın, tarihin en ünlü tekelinden bile iki kat daha fazla ekonomik yer çekimi yarattığını söyleyebilir miyiz?
Ekonomik yer çekimi aslında tam da cuk oturan bir tabir.
Değil mi?
Evet, gerçek fizikte nasıl büyük bir kütle uzay zamanı büküyorsa, 1,2 trilyon dolarlık bir kütle de çevresindeki her şeyi kendi yörüngesine çeker.
İster istemez çekiyor, evet.
Tabii canım, yani küresel yetenek havuzları, devasa tedarik zincirleri ve hatta hükümet politikaları. Tablodaki eşitsizlik uçurumunu anlamak için en zengin ikinci kişiye bakmak yeterli aslında.
Larry Page yani.
Aynen. Dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Larry Page'in serveti bile Musk'ınkinin sadece yaklaşık %25'i kadar.
Wow.
Sadece 304 milyar dolar civarında. Yani gümüş madalyası sahibi bile bu devasa kütlenin yanından geçemiyor.
O zaman bu büyüklükte bir ekonomik yer çekimi doğal olarak sadece şirketleri değil, politikayı da şekillendiriyor olmalı.
Kesinlikle şekillendiriyor. Bu kütle çekimi doğrudan siyasi ekosistemi bükmeye başlıyor. Kaynaklardaki verilere baktığımızda Musk'ın Donald J. Trump'ın seçim kampanyasına 250 milyon dolardan fazla harcama yaptığını görüyoruz.
Bir saniye, burada hemen araya girmem ve bizi dinleyen sana çok net bir uyarı yapmam gerekiyor.
Tabii.
Burada sağ veya sol hiçbir siyasi görüşü desteklemiyoruz ya da onaylamıyoruz. Amacımız sadece orijinal kaynaklarda yer alan ekonomik gücün politik etkiye dönüşmesiyle ilgili olguları tarafsızca sana aktarmak.
Kesinlikle. Yani bu tamamen yapısal bir durum. Bu ölçekteki bir harcama basit bir bağış olmaktan çıkıp yasaları şekillendirecek bir mekanizmaya dönüşüyor.
Bir nevi kendi kurallarını yazıyor.
Aynen öyle. Oyunun kurallarını yazan mekanizmanın bizzat kendisi haline geliyor.
Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Yani Tesla, Neuralink, devasa bir SpaceX falan. Bu sadece dünyanın en büyük istifçilik projesi mi?
Musk'ın yakın çevresinden Adeo Ressi ve Peter Diamandis gibi isimlerin kaynaklarda yer alan açıklamalarına göre durum pek öyle değil. Onlara göre bu paranın amacı lüks yatlar falan almak değil. Amaç Mars'ı kolonileştirmek.
Trilyonlarca doları Mars'a gitmek için mi topluyor yani?
Evet, vizyon tam olarak bu. Yapay zeka ve gelişmiş robotik sistemler entegre edildiğinde üretim maliyetlerinin sıfıra yaklaşacağını düşünüyorlar.
Hı.
Robotlar her şeyi ürettiğinde bir muhteşem bolluk çağı başlayacak ve evrensel yüksek gelir standart olacak.
Paranın bir önemi kalmayacak yani.
Tam olarak bunu vaat ediyorlar. Kaynak kıtlığının bittiği bir çağ.
Bu gerçekten çok garip bir paradoks. parayı tamamen ortadan kaldırmak için tarihin gördüğü en büyük parayı biriktirmek.
Evet, biraz ironik.
Bu ütopik vizyonun hayata geçeceğinin bir garantisi var mı peki? Yani gücün bu kadar merkezileşmesi tehlikeli değil mi?
Açıkçası sistemin kontrol mekanizmalarının nasıl işleyeceği veya bolluk çağında gücü kimin elinde tutacağı devasa bir belirsizlik. Kimse bunun garantisini veremez.
Ve bu belirsizlik senin için, yani bizi dinleyen herkes için çok kritik. Uzaydaki roketlerden cebindeki yapay zekaya kadar bu astronomik kaynaklar şu an senin dünyanı aktif olarak şekillendiriyor.
Kesinlikle şekillendiriyor. Ve bunu yaparken de kimseye sormuyor.
O yüzden bugün seni şu düşünceyle baş başa bırakalım. Eğer bir adamın trilyonluk serveti günün birinde parayı tamamen ortadan kaldıracak bir gelecek inşa etmek için kullanılıyorsa, o geleceğe giden yolun tek bir kişinin elinde olduğu bir dünyada kendi kararlarımızı verme özgürlüğümüze ne olacak?